Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağım bir podcast içeriğiyle karşınızdayım. Bu podcast şu an burada izleyenler YouTube'dan izliyor. Aynı zamanda dinleyenler de Spotify'dan ve Apple Podcast'ten ve YouTube müzik uygulamalarından dinliyor olacaklar beni. Teknoloji ve oyun sohbetleri konseptim benim biliyorsunuz podcast'imde. Ve bu podcast'te gene sizlerin bana Instagram hesabım üstünden sorduğunuz teknoloji ve oyun konseptindeki soruların 15 tanesini seçtim. Sizlerden bu soruları rica etmiştim. 15 tane soru geldi. Onların arasındaki soruları cevaplandıracağım şimdi. Şimdi aslında 15 tane gelmedi. Daha çok geldi de 15 tanesini cevaplandırıyorum. İlk sorumuz şu. Abi selam, Unreal Engine ile oyun yaparken ne derece C++ bilmeliyim? Şimdi sevgili arkadaşlar, Unreal Engine oyun motoru fark etmez. Herhangi bir oyun motorunda, herhangi bir programlama dilini öğrendiğiniz başlangıç seviyesinden itibaren yani siz bir oyun yapımcılığına, oyun geliştiriciliğine başlıyorsanız, o zaman başlangıç orta seviye arasında bir noktada başlamanızda herhangi bir sakınca yok. Fakat bu noktada oyun motorunu geliştirmeyi öğrenirken programlama dilinde de kendinizi geliştirmeniz lazım. Peki bana soracak olursanız ne olur? Ben alan seçimimi sizlerin yerinde olsam, tamamen oyunun üzerine yaptıysam, oyunun motorunu yani Unreal Engine'de seçtiysem, Unreal Engine oyun motorunu öğrenirken minimum başlangıçtan orta seviyeye doğru gittiğim yol üzerindeyken bunu yaparım. Yani ben Unreal Engine üzerine geliştirici olsam, onu yapacağım desem ben C++ öğrenmeye başlarım. Orta seviyeye doğru ilerlerken Unreal Engine'i önüme alırım. Ve pratiğimi de onun üstünde geliştiririm. Ve bu sayede de kısa sürede mid seviyeye doğru ulaşabilirim. Benim tavsiyem başlangıç noktasını daha ilerleterek orta seviyeye, yani junior'lıktan midliğe doğru devam ederken o ara noktalardan birinde geçmeniz. Minimum junior seviyesine kadar gelmeden zaten açmayın bile. Hani minimum junior olmanız lazım diyorum. Tekrar söylüyorum ama ben olsam junior'ı biraz açtıktan sonra oraya doğru kaydırırım kendimi. Şimdi şunu eklemek istiyorum yeni soruya geçmeden. Yazılımda C++'da farklı ilerlerdim, o ayrı, ama oyunda farklı. İkinci sorumuz şu. Yazılım geliştirirken kodu daha düzenli, sürdürülebilir, hatasız hale geçirmek için hani hangi programlama prensiplerini bilirsek daha düzenli kod yapabiliriz, kod yazabiliriz diye gelmiş soru. Şimdi arkadaşlar, düzgün bir, optimize bir kodu yazabilmeniz için öncelikle programlama diline hakim olmanız, algoritmaya hakim olmanız ve veri yapılarına hakim olmanız gerekiyor. Bunu yapmadan, optimize hakimiyet sağlamadan düzgün optimize kod yazmanızın imkanı yok. Yani bunları yapsanız bile peki optimizasyonda sıkıntı yaşanmaz mı? Yaşanır. Bunu nasıl aşabilirsiniz? Arkadaşlar, bunu aşmanın bir tane yolu var. Algoritma. Yani siz yazılım geliştirirken daha iyi bir kodlama yapmak istiyorsanız yapmanız gereken şey, arkadaşlar arada soruya bakıyorum bu arada, yapmanız gereken şey, o yüzden gözüm aşağı kayıyor. Ondan sonra laf ediyorsunuz aşağıda. Yazıyı okuyor diye. Hayır, yazıyı okumuyorum efendim. Gayet de bildiğim sorular bunlar benim. İşin özü optimizasyon eşittir İyi bir programlama bilgisi, tecrübe ve aynı zamanda da algoritma bilgisine neden oluyor. Yani bunlar olmadan optimizasyon no. Gelmez. Olmaz. Yazılım geliştirme sürecince, yani sanırım bu benim yazılım geliştirme sürecim, karşılaştığın en zorlu sorunlardan biri nedir ve bu sorunu çözmek için kullandığın bir strateji var mı? Hemen izah edeyim. Bir gün, hiç unutmam, hiç unutmam hem de sevgili arkadaşlar, yazılımcılığa yeni başladığım dönem bir internet sitesi işi geldi. O zamanlar da yani internet sitesi işi aldığın zaman basit bir iş değil. Hakikaten uğraşıyorsun. Ya işi açtım. Dediler ki bana, bu siteye yeni işte atıyorum birkaç fonksiyon eklenecek. Fonksiyonları hatırlamadığım için atıyorum fonksiyonları şu an. Mesela işte ödeme modülü gibi vesaire. Şimdi net hatırlamıyorum. Arkadaşlar, fonksiyonları bana verdiler. Dediler ki bu internet sitesine bu fonksiyonları kur. Ya tamam, kurayım. Güzel. Sunucuyu bana vermeniz lazım. İçeriden ulaşayım. Hani hangi programlama dilinde yazıldı bu site? Hangi yapıyla yazıldı? Yazan açıklama satırları eklemiştir. Abi içeriye bir girdim FTP'den. Üf, İçerisi darma duman. Zaten sitenin optimizasyon sorunu da var. Kodları açtım. Arkadaşlar hani HTML bölümü için söylüyorum bak sadece. Kod kısmına bile girmeden iskelette head, karman çorman, kimini inline CSS yazmışlar, kimi harici bir CSS'ten çekiyor, harici her bölüme ayrı CSS tanımlamış manyak yapan. Yani bu nasıl bir şeyse bir style CSS tanımla, içeriye tanımla, hepsini kurtar değil mi? Yok abi, onu oraya ayrı, onu ayrı dosya. İçeriye bir girdim, abartısız 40 tane CSS dosyası var. Lan site zaten statik, basit, affedersiniz, boktan bir site yani. Hiçbir şey yok. Neyse, en zorlu sorun olma sebebini söyleyeyim mi bu internet sitesinin ilk önüme geldiğinde? Çünkü bilmiyordum arkadaşlar. Eklemem gereken fonksiyonu nasıl ekleyeceğimi biliyorum. İnternet sitesi işi o zamanlar zor da gelse, ne kadar zor olursa olsun, büyük bir şey değil. Ama neden en zordu? Çünkü bilmiyordum ki. Yaşım o zamanlar 15 falan. Ve ben o zamana kadar internet sitelerini hep kendim yapıp vermişim müşteriye. İlk defa müşteri hazırda olan bir işi bana getirmiş. Alın bir tecrübesizlik daha. Peki bunu nasıl aştım? Öncelikle bunu aşmamda en büyük neden sakin olmamdı. Tabii o zaman kudurup böyle küfür de kafir gidiyordum yapımcısına. Ama her şeye rağmen bunu müşteriye hiçbir şekilde hissettirmedim. Sakin oldum ve dedim ki bu sorunu ben çözebilirim. Aldım. Bütün siteyi optimize ettim önce. Bildiğiniz baştan yaptım yani resmen. Aldım. Bütün siteyi komple optimize ettim. Baktım olacak gibi değil. Baştan yaptım. Her tarafını baştan elden geçirdim. Baktım şöyle bir optimizasyonla uğraştım 2-3 gün. Bir yerler düzeldi. Bir şeyler işte hızlandı. Evet, işte arka taraftaki backend'de PHP ile yazılmıştı. PHP ile yazılan yerlerdeki fonksiyonları, tanımları düzelttim. Algoritmaları biraz toparladım. Çünkü site aynı zamanda başka şeyler de yapıyordu. Biraz toparladım. Baktım olmuyor. Dedim ki arkadaş, parasını almadım. Bu tarz bir işe girmedim ama ben de yolun çok başındayım. Ciddi de bir problem bu ve ben bu problemi çözecek tecrübeye sahip değilim. O yüzden alayım. Var olanı dedim daha iyi şekilde sıfırdan yapayım ve arkadaşlar gerçekten onun çözümünü uğraşmamak için daha fazla sıfırdan yaparak içeriye al abi senin sistem buydu, bu istediğin fonksiyonlar deyip vermiştim. Çok da ucuza gitmişti o iş ama niye, bakın en zor konu bu, en zor sorun bu değil belki ama benim için en zor olmasının sebebi bilmememdi. Birçok zorlandığımız şeyin sebebi aslında bilmememizden kaynaklanıyor. Tecrübe eksikliğimizden kaynaklanıyor. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Ben de bunun için böyle bir yöntem geliştirip ilerlemiştim. Stratejimle sakin kalmak arkadaşlar. Bir şeyin çözümüne çözüm odaklı bakış açısıyla yaklaşıp sakin kalırsanız iyi sonuç alırsınız. Bunu unutmayın. Şimdi dördüncü soruya gelelim. Bu bir dijital pazarlama sorusu. Bir dijital pazarlamacının kendini geliştirmesi için hangi alanlardaki teknik altyapıları, daha doğrusu sanırım. Bu da teknik dijital olarak hangi alanlarda dikkat etmesi gerekiyor? Hani data toplama, doğru kitleyi. Bunu birazcık daha sanırım tekniklerde soruyor. Yani bu soruyu şöyle toparlayalım. Biraz yamuk bir soru. Bunu şöyle toparlarız. Yani anladığım şey şu. Hani bir dijital pazarlamacı adayının neleri öğrenmesini tavsiye ediyorsunuz? Arkadaşlar, bir dijital pazarlamacı adayı kendini geliştirmek istiyorsa birden fazla alanda hakimiyet sağlamadan önce, bir ya da birden fazla alanda diyeyim hatta, önce dijitalin her tarafına hakim olmaya çalışır bilgi anlamında. Uygulama farklıdır, bilgi farklıdır. Yani ben bir dijital pazarlamacıyım diye ortalarda dolaşıyorsam varan bir, biraz UX bilmeliyim, kullanıcı deneyimi bilmeliyim. Varan iki, biraz UI'dan anlamalıyım. Çünkü ben bu internet sitesini pazarlayacağım. Ama hata var arkadaşlar. Siz dünyanın en iyi kodunu yazmış olabilirsiniz. Doğru bir tasarıma yediremediyseniz sıkıntı var. Bunu da doğru pazarlayamadıysanız sıkıntı var. Ben dünyanın en güzel, en iyi reklamını kurayım size. Doğru metin, doğru görsel kullanılmazsa, doğru görsel ve doğru metin doğru şekilde yönlendirilmiş olsa da, yönlendirildiği internet sitesi ya da uygulama doğru çalışmazsa, doğru bir kullanıcı deneyimine sahip olmazsa, doğru bir arayüze sahip olmazsa, fonksiyonlar doğru şekilde ilerleyip çalışıyor olmazsa sizin yapacağınız dünyanın en iyi reklam kurumu bile performans vermeyecektir. Bu sebeple bir dijital pazarlamacının hangi alanında yer alıyorsa alansın bu işin, bu işte marka bilinirliğinin ne kadar önemli olduğunun bilincine varıp bu markayı koruyacak şekilde stratejilerini maddi manevi geliştirecek kadar işe hakim olması ve yanında teknik bilgi olarak biraz UX, biraz UI bunlar da en azından bir yorum yapabilecek kadar teknik konuşabilecek ya da bunları konuşan kişilerle iletişime geçip onları anlayabilecek kadar teknik bilgiye sahip olması. Biraz mesela bir dijital pazarlamada bir reklamcının vereceği şey mesela bir yeniden pazarlama kodu ya da bir analytics kodu. Bunun en azından neyin ne şekilde çalışacağını bilecek kadar o skripti anlayacak kadar bakın fazla değil anlayacak kadar yazılımcıya bunun ne işe yaradığını izah edip nereye koymasını teknik şekilde ifade edecek kadar yazılım bilgisine sahip olmasını tavsiye ederim. SEO dediğimiz arama motoru optimizasyonu gibi reklamın haricinde internet sitesini ittireceğiniz şeyler farkına varmadan sizin reklam performansınızı arttıracaktır. Bu 360 derece bir şeydir. Dolayısıyla biraz SEO ya da bir mobil uygulamaysa ASO, App Store Optimization ya da Search Engine Optimization. Bunları birazcık bilmenizi teknik olarak tavsiye ederim. Yani bir dijital pazarlamacı ben sadece reklamı kuruyorum, çekildim derse, kuracağı reklamın da başında düzgünce o parayı idare etmezse, tekniklerini doğru yapmazsa zaten başarısız olur. Ama bunları yaptığı zaman sadece onu standart bir pazarlamacı yapar. Dijital pazarlamacı yapar. Ama daha iyi performans veren, daha düzgün teknikler kullanan, o teknikleri doğru kişilerle doğru şekilde koordine edebilecek bir dijital pazarlamacı artık dijital pazarlama uzmanı olur. Sadece bir reklam açan kişi olmaz. Arada bu fark vardır ve o yüzden bir dijital pazarlamacı kendini geliştirecekse olaylara 360 derece bakabilecek kapasiteye sahip olacağı tekniklere sahip olmalı. O yüzden de bu şekilde biraz bakarsa olaya daha başarılı olacaktır emin olun. Gelelim 5. soruya. Bir pazarlamacının, gene bir dijital pazarlama sorusu, genel düşünce yapısı ve pazarlama algısı nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeli? Bir önceki soruda biraz buna cevap verdim sevgili arkadaşlar ama şöyle bir izahta bulunayım. Siz bir dijital pazarlama uzmanı olmak istiyorsanız, sizin 360 derece her şeyden bilgi sahibi olmanız, growth yapabilmeniz yani bir markayı büyütebilecek kadar marka bilgisine de sahip olmanız önemlidir. Bu yüzden sizlere tavsiyem bu işi yapıyorsanız mutlak suretle doğru bir şekilde her şeye hakimiyet kurmaya çalışın. Bakış açınızı sabit bir noktaya odaklamayın. Geniş tutmaya çalışın. Bu çok önemli. Altıncı soru, bir markayı, bu herkes için geçerli bir soru, bunu dijital pazarlamacı olarak almayın. Bir markayı büyütmenin ya da geliştirmenin en temel adımları ve gereksinimleri nelerdir? Buna kendimce cevap vereceğim. Bir e-ticaret firmamız olduğunu düşünün. Varan bir marka bilinirliği. Siz performansa odaklı gidemezsiniz. Bir marka yaratıyorsanız, bir oyun yapalım ya hadi daha bizim konsepte uygun olsun. Hadi bir oyun yapalım arkadaşlar. Hadi bir yazılım yapmayalım. Bakın oyun yapalım. Daha da spesifikleştiriyorum. Hadi bir oyun yapalım. Yapacağımız oyunu pazarlayalım. Şimdi ya bu oyun dünyanın en iyi oyunu olsun. Sahtekar mı lan bunlar denir size. Eğer bir marka değilseniz arkasında duran. Ama ilk oyununuz, ilk projeniz bunu yapmanız gerekiyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar? Yapmanız gereken şey aslında basit. Yapacağınız şey şu. Marka bilinirliği oluşturmak. Nasıl oluşturacağım? Doğru sosyal medyaları seçeceksiniz. Doğru hedef kitle seçeceksiniz. Analiz edeceksiniz. Rakip analizi yapacaksınız. Doğru sizin için doğru olan sosyal medyalarda rakip analizi yaptığınızda sizin ulaşmaya gereken istediğiniz kitleye doğru reklam ve pazarlama hamlelerinin yanında doğru içerik üretimi stratejisiyle ilerlemeniz de gerekiyor. Önce dijitalde bilinirlik. İnsanların gözünde bilinirlik ve dürüst davranma. Çok önemli. Adınıza leke getirmeyeceksiniz. Dürüst olacaksınız. Bu kadar açık, bu kadar net, şeffaf olacaksınız. Bunların yanında diğer konularda ne yapmanız lazım? Marka bilinirliğini arttırmak için zaten işinizi doğru yapmanız lazım. Müşterinize, tire oyuncunuza doğru hizmet vermeniz, satış sonrası destek vermeniz de gerekiyor. Yani sizin bütün adımları, bütün prosesleri teker teker Olabildiğince sizin adınıza mükemmele konumlandırmanız lazım. Aksi takdirde başarı gelmez sevgili arkadaşlar. Markanızı büyütemezsiniz ve markasını büyütmek isteyen herkese sesleniyorum burada. İster yazılımcı olun ve kendi markanızı yaratmaya çalışın, ister ürününüzü satmaya çalışın, ister bir şirket sahibi olun, hiç fark etmez. Markanızı büyütmek istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şey öncelikle dürüst bir strateji üstünde doğru adımları yapabileceğinizin en mükemmeli şeklinde ilerletmeniz. Ve şu laf artık geçti. Ben kervanı yolda dizerim. Beyler kervanı yolda dizebilmeniz için ve bayanlar, yani daha doğrusu hanımlar, özür dilerim, çok affedersiniz. Kervanı yolda dizebilmeniz için bir kervana ihtiyacınız var önce. Sizin bir kervanınız olacak ki yolda o kervanı büyütün, dizin, içinde yeni şeyler ekleyin. Sizde kervan yok. Olsun, biz kervanı yolda dizeceğiz. Ulan iyi de ki kervan yok ortada. Hani eğer bir marka olmak istiyorsan önce bir kervanın olsun, sonra yolda kervanı diz. Hani bunu çok unutmadan söylemem lazım. Yani bu çok önemli. Önce bir kervanın olsun ki kervanı yolda dizebil. Diğer soruya gelelim. Türkiye'de oyun geliştirmek mi, yurt dışında oyun geliştirmek mi? Kime göre, neye göre? Direkt. Ama imkanınız varsa, Türkiye'den yurt dışına çalışma şansınız oluyorsa remote, mutlaka onu da tecrübe etmenizi isterim. Başlangıçta Türkiye'de de bazı yerleri tecrübe etmenizi isterim ki aradaki farkları görüp kendi tercihinizi yapasınız. Bana sorarsanız kendi oyununuzu kendiniz yapacak seviyeye gelene kadar her ikisini de deneyimlemenizi tavsiye ederim. Yedinci soru, Türkiye'de oyun geliştirmek mi, yurtta, pardon, onu geçtik, sekizinci soruya geldik. Oyun geliştiriciler oyun bittikten sonra yine aynı şirkette çalışmaya devam ediyorlar mı? Bunun çok benzerini bir başka arkadaş da yazılım için söylemişti, sormuştu bana. İkisi için de cevap vereyim. Sevgili arkadaşlar, sizin işe alınışınız, sözleşmeniz gereği proje bazlıysa, proje tamamlandıktan sonra en fazla destek süresi devam ettiği sürece o projeye, o firmada çalışmaya devam edersiniz. Ancak proje bittikten ve destek süresi tamamlandıktan sonra proje sonucunda sizinle vedalaşır firma. Fakat siz firmaya eleman olarak giriş yapıyorsanız o zaman durum farklı. Firma o zaman sizi alır ve yapacağı şey şu olur. Der ki ben kardeşim bu firmanın içinde seni başka bir projeye kaydırıyorum. Ha, burada sizin bir işe girecek kişi olarak dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu firma ne kadar köklü, ne kadar başarılı. Yani olur da bu iş tutmazsa ve bu benden kaynaklı olmazsa beni başka projelerinde değerlendirebilir mi? Yoksa ben zaten tecrübemi heybeme koydum, devam ediyorum bu derim gibi düşünmeniz lazım. Yani kısacası bu iş sözleşmenize ve işe girerken ki bağınıza bağlı. Hani nasıl bir bağ ile girdiniz işe? Siz öğrenmeye mi girdiniz? Yoksa orada kalıcı olmaya mı girdiniz? Hani ona göre sözleşmenizi, zaten geldiği zaman önünüze ona göre tavır alıyorsunuz. Zaten siz işe eğer bir projelik girdiyseniz o zaten size belirtiliyor. Eğer siz kalıcı bir sabit eleman olarak giriyorsanız belirtiliyor. Yeter ki siz o projenizde elinizden geleni yapın, en iyi şekilde yapın ki bir sonraki projelerde sizi değerlendirmek istesinler. Diğer soruya gelecek olursak, dokuzuncu soru. İyi bir mobil oyunun pazarlamasını nasıl yapabiliriz? Ya ne kadar çok pazarlama sorusu geldi, farkında mısınız? Bu soru cevap çok ilginç oldu. Hani teknolojide konuşuyoruz, onlar da gelecek. Ama bu sorular çok güzel, hoşuma gitti. Pazarlama tarafına ilgi var, o tarafa ben içerik üretirim daha fazla demek ki. Şimdi iyi bir mobil oyununuz var diyelim ve bunu pazarlamak istiyorsunuz. Bir önceki sorularda verdiğim cevapları geçerli sayın. Ek olarak şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar, ürettiğiniz mobil oyunun bol bol AB testini yapın. Fikir aşamasında başlayın. Daha ki tutacağını bilin. Ve o oyunun bir kitle analizini yapın. Eğer o oyunun kitle analizi elinizde varsa artık o işin pazarlanması çok kolay. Ama siz oyunu kime satacağınızı bilmiyorsanız oyunun iyi bir şekilde pazarlamasını yapamazsınız. Demin saydığım marka bilinirliği işte kurmak, arka taraftaki firmanın adını duyururken oyunu da beraberinde duyurabilmek, bunlar şartken Aynı zamanda iyi bir mobil oyunun pazarlamasını yapmak istiyorsanız doğru oyunu doğru şekilde doğru kişilere, doğru kitleye, doğru anahtar kelimelerle vermeniz ve bunları onu iğreti etmeden vermeniz. Her taraftan biz buradayız diye kafayı çıkartırsanız o zaman küfür ederler. Bunu yapmak yerine doğru sayıda doğru mesela benim gözümün önüne 5 kere çıkmayın da 2 kere çıkın 24 saatte. Bunlar gibi teknik detaylara dikkat edin. İnsanları boğmayın. İnsanların dikkatini çekmeye odaklanın. Olmayanı yapmaya çalışırsanız zorlanırsınız ama en azından olana bir orijinallik katmaya çalışın. Bakın pazarlama kısmının başarısı sizin ürününüzün başarısından geçiyor. Bu ürünün başarısının da ortaya çıkması için doğru pazarlama stratejileri demin anlattıklarımın yanında insanları boğmadan doğru metotlar geliştirerek ilerlemeniz ve doğru platformlarda doğru kişilerin önüne çıkmanız. Artı influencer. Influencer'ı da doğru seçmeniz gerekiyor. Yani adamın mobil oyunla alakası yok. Kitlesinin mobil oyunla alakası yok. Hiçbir şekilde yok. Ya arkadaşım o zaman bu adamı seçme. Influencer olarak sırf popüler diye seçme. Açık ve net. Doğru influencer seçmeye çalışmanız lazım. Influencer marketingle de alakalı. 10. soru. Düşük bütçe ile aha bir pazarlama sorusu daha. Oyun pazarlanır mı? Şimdi düşük bütçenin maliyeti ve beklentiyle direkt etkiler. Buna bir cevap veremem. Yani pazarlanamaz dersem yalan, pazarlanır dersem yalan. Sen bütün her şeyi mükemmel yapmışsındır, doğru seçmişsindir. Ama bütçen kısıtlıdır. Ama o bütçeyi o kadar doğru yönetir, o kadar iyi strateji geliştirirsin ki tutar. Ama sen bunlardan birinde bile mükemmellikten bir tık bile uzaklaşsan düşük bütçe her zaman risktir arkadaşlar başarıda. 11. soru. Büyük oyun geliştiriciler genellikle hangi programlama dillerini kullanırlar? Oyun motoruna göre değişir arkadaşlar. İki tane örnek olsun. Unity ile geliştiriyorsanız C Sharp, Unreal Engine ile geliştiriyorsanız C++ sizin için önemli. Çünkü o diller o oyun motorlarına uyumlu. Yani büyük oyunları genellikle o tarz düşünebilirsiniz. Mesela atıyorum Red Engine. Cyberpunk'ın hangi programlama dilini kullanıyorlarsa bildiğim kadarıyla C++ olması lazım. C++ bilinmesi gerekiyor. Yani büyük AAA oyunu hangi oyun motoruyla yapıyorsanız o oyun motoruna göre programlama dili gerekiyor. Zaten atıyorum Unreal, Unity gibi herkesin bildiği adını bildiği şeyleri yapmıyorsanız onlar kullanılmıyorsa kendi oyun motorunu kullanıyorsa firma o zaman işin rengi biraz değişiyor. Ona göre şekilleniyor zaten. Zaten ilanı da ona göre açıyorlar. Onu söyleyebiliriz. Abi selam 12. soru. Hiç okula gitmeden yazılım öğrenilebilir mi? Şimdi bakın şuraya yazılıma nereden başlanır koydum. Gidin oraya bir bakın. Orada bir şeyler anlatıyorum ben. 100 kere de söylüyorum. Yazılımı başlanır. Hiç okula gitmeden de yazılım öğrenilir. Ama okul yazılım öğrenmek için okula gidilmez ki. Okula gitmenizin sebebi kendinizi geliştirmeniz, vizyon katmanız, sizin gibi insanlarla üretime girebilmeniz, network oluşturabilmeniz ve daha birçok şey. Velev ki bunların hiçbirini önemsemezseniz zaten yüksek ihtimalle başarılı olamazsınız ama hadi velev ki ben başarılı da oldum yazılımda, bir muhteşem öğrendim her şeyi. Ekip çalışması. Okulda başlıyor sevgili arkadaşlar genelde. Ha, ben kendi başıma öğrendim ondan sonra iş hayatında pişeceğim. Olmuyor. Hiç boşuna bunun lamını cimini uzatmanın gereği yok. Buraya şimdi alta gelecek yorumları ben YouTube tarafında biliyorum. Spotify'dan da mailıma gelecek lafları biliyorum ama açık açık söylüyorum sevgili arkadaşlar. 10 yıllık 20 yıllık alaylı adamlara gidin sorun. Eğer kafayı açtılarsa gerçekten yazılım işinde dünyaya kafayı açtılarsa size zaten söyleyecekleri laf şu olacak. Abi olmuyor. Yani mümkünse o şekilde yürüyün. Ben ne diyorum? Yazılım öğrenmek farklı bir şey. Yazılımcı olmak farklı bir şey. Okulsuz yazılımı öğrenebilirsiniz. Ama okul olmadan dört dörtlük bir yazılımcı olmanız zor. İmkansız değil, zor. Abi selam. 13. soru. İşlemci ve ekran kartında. Abi teknoloji sorusu. Dar boğaz yaşamamak için ne yapmam lazım? Ha, süper soru. Şimdi sevgili arkadaşlar ben mavi ekrana son diye bak şurada koydum bir video yaptım içerik yaptım onu bir izleyin optimizasyonu nasıl kurarsınız donanımda orada biraz bahsettim örneği şimdi canlı şekilde verelim örneğin sizin elinizde bir RTX 4090 var. Nvidia. Siz buna i7 ya da i9, Ryzen 7 ya da Ryzen 9 işlemcilerin belli bir jenerasyonunun altında işlemci takarsanız, frekans yetersizliği, anakartın yongasından kaynaklı yetersizlikler, veri yolu yetersizlikleri, işlemcilerin teknolojilerinin, içerisinde bulundukları teknolojilerin, barındırdıkları teknolojilerin veya yapay zekaların ekran kartına gerek çekirdek yüküyle beygir olarak, çekirdek kuvveti olarak, anakartı etkileyecek yonga olarak, bu tarafı da niye gördük? Kasam orada duruyor diye orayı gösteriyorum otomatik, kusura bakmayın. Hani görenler görüyor Spotify'da anlasın. Hani kasayı gösterdim burada sevgili arkadaşlar. Bu şekilde yani sizin işlemci jenerasyonunuz, ekran kartı jenerasyonunuza ne kadar yakın olursa, mesela biz Intel i7 ya da i9'un 12. nesil, hatta 11. nesilde kurtarır da bence 12. nesil ve üzeri versiyonları 12, 13, 14. AMD'de de Ryzen 7 ve 9'un 5000 serisi ve üzeri işlemcilerine sahip olursak darboğaz yaşamayız kolay kolay. RTX 4090 gibi ya da 4090 gibi diyelim bir güçlü ekran kartında. Yani nesil, jenerasyon teknolojileri, ekran kartı nesli, jenerasyon teknolojiler karşılaştırıyorsun. İki tarafın beygirinden birinin beygiri diğer tarafa çok ezici bir üstünlük sağlıyorsa ve diğer taraflarda da eksik varsa darboğaz yaşarsınız sevgili arkadaşlar. Örnek, Star Citizen bitmemiş bir oyun. İşlemciye çok fazla yükleniyor. Çok fazla da bug'lı ve kusurlu bir oyun. Ha, oynuyorum, simülasyon gibi girip çıkıyorum mesela ama sıkıntılı bir oyun. Ryzen 7 bir işlemcim vardır ama 3000 neslindedir. Dream Star Citizen'a bunları test ettim ben bu arada zamanında farklı makinalarda. Üstüne 4090 koyayım, işlemciye o kadar çok yük biliyor ki ekran kartı performansını gösteremiyor. Ryzen 9 koyayım, 3000 gösteremiyor. Teknolojik yetersizlik, darboğazlar, çekirdek kapasitesinin yetersizliği, frekans yetersizlikleri gibi gibi gibi. Hemen hissediliyor arkadaşlar. Ama bir 5000, bir 7000 Ryzen'leri kullanayım. Ya da Intel'de 9. 10. 11. nesil yerine 12, 13 ve 14'ü kullanayım. Hemen hissettiriyor arkadaşlar. Çünkü teknoloji, nesil ve frekans, dolayısıyla iş yükü kaldırma, çekirdeklerin kuvvetleri vesaire vesaire diye gidiyor. Bunların her birini etkiliyor. Darboğazı. Abi en sevdiğin programlama dili nedir? 14. soru. En sevdiğim programlama dili benim için iki tane. C++ ve PHP. Benim için ikisi çok ayrıdır. O yüzden zaten oyun tarafında Unreal Engine'i severim. Ve web tarafında da PHP kullanmaya çalışırım. Ha, PHP öldü. Ölmedi anam. Tamam, size göre öldüyse kalbinizde yaşatın. Ölmedi ha. İnternet dünyasının %80'i PHP. Ha, öldü, öldü. Aynen. Öldü. Buradan öldü diyenlere de selam olsun. Son soru. Bakın 28 dakika oldu ya. Hakikaten bayağı oldu. Abi AMD mi Intel? Intel mi Nvidia mı? Hah, soru bu. Abi AMD mi Intel mi Nvidia mı? Şimdi ekran kartı sordun, Nvidia'yı kattın, oradan anladık. Şimdi Intel'in ekran kartlarını direkt kenara kaldırın. Çünkü bunların çoğunda şu an hala gelişmekte olduğunu biliyoruz. Çünkü driver sorunu var. Otomatik elimizde AMD ile Nvidia kaldı. Ne yapacağız? Bütçemiz ne kadar? Bütçem çok yok. Performans istiyorum. AMD'de olur, Nvidia'da olur ama ben her zaman orta segment ve üst segmentte Nvidia'yı tercih edindir. Neden? Arkadaşlar, teknoloji. Şimdi yapay zeka ile uğraşacağım. Direkt Nvidia'dasın zaten. Ya da işte render alacağım, şunu yapacağım, iş yapacağım ben bu aletten. Nvidia. Direkt hiç düşünme. Nvidia'ya git, al bir tane, kafan rahat etsin. Ama siz benim farklı işte derdim yok. Ben sadece oyun oynayacağım. Bütçem de fazla yok. O zaman AMD de bir tercihtir. Ama AMD'de benim yaşadığım bir sorun olmamakla beraber birçok insanın da sorun yaşadığını biliyorum. Ben şu an 2-3 tane makinamdan birinde AMD ekran kartı kullanıyorum. Çünkü bir Hackintosh var içinde, bir Mac var. O yüzden içinde Bir 6000 nesli AMD mevcut. Tamam, işimi görüyor, sıkıntı da yaşamıyorum. Ama belki Windows altında oyun yükü vursam, daha farklı şeyler yapsam sorun yaşarım. Bilmiyorum. Yaşamadım, deneyimlemedim. Ama deneyimleyen insanların söylediği, hani, ve benim kendi tecrübelerim yıllar içerisinde, ben Nvidia'yı işte yaptığım için önde görüyorum. Ama sadece oyun için bütçeye bakmak çok daha önemli. Sadece isme takılmayın arkadaşlar. Sırf bunun için ileride size markaya takılmadan ilerleyin diye bir podcast yapacağım. Bayağı anlatacağım. Hani markaya takılmamak lazım çünkü. Şu mu bu mu dememek lazım. Hani açık konuşmak lazım. Şeffaf olmak lazım. Marka takıntısı yapmamak lazım arkadaşlar. İlla Apple olacak. İlla işte Samsung olacak. İlla Intel olacak. İlla AMD olacak. Girmeyin buna. İşinize, bütçenize en uygun olan. Ezan okunmaya başladı. Yani Allah'ın bildiğini kumdan saklamamak lazım. Evet sevgili arkadaşlar, bir podcast'in daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ya da podcast'imi ilgili platformdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.